Ayrım 36. Zehra. Kars'tan Nagel. Sayfa 318. Doktorlar dışında arada sırada benimle Fakta'ya gelmeyi ikna edebilmiştim. Süpermarket, konaklama tesisiyle aynı blokta olmasına rağmen bu küçük tur bile ona o kadar yorucu geliyordu ki gitmeye karşı çıkıyordu. "Kendi odamızdan uzaklaşmaktan hoşlanmıyorum," dedi. "Anne aynı binada, yalnızca köşeyi dönünce." "Sen alışverişi benden çok daha iyi yapıyorsun küçük kız kardeş," dedi. "Dışarı çıkmak sana iyi gelir. 2 dakika sonra oradayız." "Yolun adı farklı." "Haklıyım değil mi? Sen kendin gösterdin tabelayı." "Evet doğru ama hadi gel. Ne alacağımızı kendin seçebilirsin. Tüm o ürünlerin içinden çıkmak mümkün değil." Bir kez sokağa çıkıp köşeyi dönüp dükkanın içine girince annem hayranlığını gizleyemiyordu. Bu kadar çok çeşitli ve adeta ezici gıda maddesi ve ürünün sergilenmesini kavrayamıyordu. Her bir paket veya teneke kutu evrilip çevriliyor ve inceleniyordu. Çeşitlerin bir kısmına aşina olunca ürünlerin isimlerini ve ambalajın içinde ne olduğunu anneme de öğretmeye çalıştım. Ardından kasada gerekecek kullanışlı kelimeleri maalesef çoğu aklında kalmıyordu. Neredeyse her seferinde cesaretsizlik hayranlığa üstün geldi. Odaya döndüğümüzde yemek yaparken kendi kendine tekrarlıyordu. "Küçük kız kardeş, hasta mı, sağlıklı mı olduklarını bilmiyoruz. Donuyorlar mı, açlar mı veya birisi onlara zarar veriyor mu? Keşke onlarla yer değiştirebilseydim. Her biriyle boynumda ip bir ağaçta sallansam bile. Yaşadıklarını bile bilmiyoruz." Veya "Tabii ki yaşıyorlar anne. Söyledim ya, Kızıl Haç onları arıyor. Ellerinde yalnızca bir kağıt parçası var. Bir fotoğraf bile değil. Ne işe yarar ki?" Karanlık basınca öylesine hıçkırarak ağladı ki tüm oda sallandı. Çarçabuk gidip pencereyi kapattım. İnsanlar bizim çaresizliğimizi işitmesin, koridor veya sokakta onlarla karşılaşınca biz de sadece bunu görmesinler diye. "Çocuklarım, Allah'ım bana güç ver. Artık neye inanacağım? Babanın pantolonunu asla unutmayacağım. Ah, iyi kalpli baban." Bizim katımızdakilerin çoğu boşnak çiftlerdi ve Gabi'nin dediği gibi daha çok kendi içlerine kapalıydılar. Annem ve ben onlarla koridorda karşılaştığımızda çok az ve yüzeysel bir şekilde konuştuk. Her zaman ya korkunç bir hastalığa veya kamptaki 3-4 yıllık bekleme süresine dair ya cennet ya da cehennem vadeden bir kararla ilgili bir dert olurdu. Bir öğleden sonra süpermarketten dönerken daha asansörün içinde son derece mükemmel bir müziğin bizi karşılarcasına yayıldığını duydum. Şarkıyı söyleyen benim soydaşlarım değil Elton John'du. Ses koridordaki ortak mutfaktan geliyordu. Annem temposunu yavaşlatıp mutfak ve odamız yönünde isteksizce ilerledi. Kolunu yakalayıp onu sesin geldiği tarafa çektim. Mutfağın kapı aralığından arada sırada karşılaştığımız 5 boşnak kadını gördüm. Kendilerini videoya o denli kaptırmışlardı ki ne gösterildiğini görmek için durduğumda ne bize selam verdiler ne de bizim tarafa baktılar. Annem kolunu çekip kurtardı ve beni de oradan uzaklaştırmak için çekiştirdi. Meraktan deliye dönmüştüm ve ben de annemi geri çekince az daha dengemizi kaybediyorduk. Kararlıydım. Onu mutfağa götürecektim. Benim için kapı eşiği, odamızdaki ortak tecridimizden daha farklı ve büyük bir şeye ulaşabilmenin giriş biletiydi. Elton John nakaratı tekrarlarken, hala bizim tarafa bakmayan tüm kadınların önünde hangi yöne gideceğimizin mücadelesini yapıyorduk. Sonra bir anda annem eski gücünü yeniden kazandı. Bir yandan onun fiziki gücünü hissedip, diğer yandan bakışlarını gördüğümde onu önemli bir noktada hayal kırıklığına uğrattığımı fark ettim. Sırrımızı açıklamakla aynı şeydi. Kapı eşiği beni durduramasa da kendisinin hiçbir biçimde geçmesinin mümkün olmadığı bir mayın tarlasına dönüşmüştü. Gözyaşları içinde kendisini kurtardı ve doğruca ileri odaya doğru gitti. Arkası bana dönük anahtarı kilide sokmaya çalışırken bedeni titriyordu. Uzak mesafeden o kadar garip bir biçimde küçülmüş göründü ki bir parça evlerde şalgam turşusunu sayıklayan yaşlı kadını andırıyordu. Benim tatlı, mükemmel annem. Ona yardım etmek için utanç içinde mutfaktan uzaklaşırken tutamadığım gözyaşlarımla koridoru geçtim. Bize neler oluyordu? Kendini içeri kapatan sadece annem değildi. Misafirhanede her şeyden soyutlanma yaygındı ve oldukça aşırı olabiliyordu. Bizim katta yaşayan ve uzun diye çağrılan bir Hırvat'ın 2 aydan uzun süredir odasından çıkmadığı söyleniyordu. Boyunun 2 metreden fazla, saçlarının omuzlarında ve sakallı olduğu söyleniyordu. Nereden yemek alıyordu kimse bilmiyordu. Binanın tek Sırp sakini en üst katta 2 çocuğuyla birlikte kalıyordu. Oğlu özürlüydü. Onlar da binada tecrit edilmiş bir grup gibi yaşıyorlardı. Eski Yugoslavya'dan gelenlerin hiçbiri kadına selam verip konuşmak istemiyordu. Kadın da onlarla. Misafirhanedeki diğer çocukların Sırp kadının çocuklarıyla oynamaları yasaktı. Binaya dağılmış birden çok genç boşnak erkek yaşıyordu. Ortak adları oğlanlardı. Bunlar bekar mültecilerdi ve Danimarka'ya davet edilmiş gruptandılar. Çünkü ya savaşta yaralanmışlar ya da hastanedeki tedavileri yarım kalmıştı. Bazılarını sık sık binada veya faktada görüyordum. Hemen her zaman cips ve bira alıyorlardı. Süpermarkette gözlerinin vücudumda gezindiğini fark ettim. Sonra birbirlerine duyamadığım bir şeyler söyleyip aralarında güldüler. Gabi çok kez beni onlarla ve diğer yaşıtlarımla ilişki kurmam için teşvik etmişti ama ben hiçbir zaman yapmadım. Küçük bir kızken kelimeler genellikle üzerinde düşünmeden ağzımdan çıkıverirdi. Artık ne kadar az veya çok düşünsem de ne diyeceğimi bilemiyordum. Onlarla ilişki kurarsam oğlanların bana daha çok güleceğinden veya bir başka türlü bana zarar vereceklerinden korkuyordum. Annem dışında binada bir parça ilişkim olan tek kişi Fatima isimli güzel Iraklı bir kadındı. Gelişimizden birkaç ay sonra girişte karşılaştığımız bir gün konuşmaya başlamıştık. O gün asansörlerin hiçbiri çalışmıyordu. Bana dolu alışveriş torbasını yukarıya çıkartmak için yardım edebilir miyim diye sordu. Zor yürüyordu ve yalnız başına çıkartması güç olacaktı. Daha merdivenlerden yukarı çıkarken onun çekici olduğunu fark ettim. Yüzünde hem gururlu hem de yumuşak bir ifade vardı. Kirpikleri uzun ve saçları gibi siyah, bakışları kararlıydı. Hepsi sanki iyi cins bir ipeğin içine sarmalanmış gibiydi. Yukarıya çıktığımızda beni nane çayı içmek üzere odasına davet etti. Bu, Tasingegade'de birini ilk kez ziyaret edişim ve bir başka odayı içeriden ilk görüşümdü. Fatima son derece temizdi ve sadece en başta taşınırken verilen eşyalarla yaşıyordu. Uzun yıllar bekledikten sonra nihayet sürekli oturma iznini aldığı henüz bildirilmişti. Önemli olan kendini gömmemek veya bir sürü lüzumsuz eşyayla kök salmamak dedi. Sadelik kendime tutunmama ve burasının yalnızca geçici bir yer olduğunu anımsamama yardımcı oldu. O bunları söyler söylemez ben de sadelikten hoşlandığımı fark ettim. Odada bir sürü şey olmadan Fatima'yı görmek ve duymak çok daha kolaydı. Benim de daha kolay nefes alıp düşünmemi sağlıyordu. Eşyalar çok çabuk rahatsız edebiliyor ve son derece önemsiz olabiliyordu. O da yalnızca en temel eşyalarla daha hoştu. Böylece insanlar arasındaki önemli konulara daha çok yer kalıyordu. Çay içip saatlerce konuştuk. O gün Fatima'nın söylediği her şeyi içime çektim ve yakınlıktan dolayı rahatsız bile olmadım. Sanki yabancı bir ülkede yaşayan, benden 10 yaş büyük bir kuzenime rastlamışım. Ve yeniden karşılaştığımızda kaldığımız yerden devam eder gibiydi. Fatima Duldu, cerrah olan kocası Bağdat'ta bir hapishanede işkenceyle öldürülmüştü. Kendisi de başkentin ileri gelen üniversitelerinden birinde farmakoloji dersi veriyordu. Her ikisi de kariyerleriyle meşgul oldukları için henüz çocukları olmamıştı. Ekonomik durumları iyiydi ve iyi bir yaşamları vardı. Daha sonra sorunlar ve kovuşturmalar başlamıştı. Çünkü Saddam Hüseyin'in baskılarına, Kürtleri ve başka kesimden insanları öldürmesine karşı çıkmışlardı. Fatima'nın kendisi de 2 ay hapsedilmişti. Sayısız kere sorguya alınmıştı. Önce sıradan sorguya, daha sonra saatlerce ayakları buzlu suyun içinde sorgulanmıştı. Ona elektrik de vermişlerdi. Bu sebeple sürekli ağrısı vardı. Uzun mesafe yürüyemiyordu. İnsan hapishane ve işkenceden sonra hayatta kalıp yarım küreyi aşarak kaçıp buralara geliyor. Ardından bozuk bir asansör ve birkaç merdiven yüzünden yıkılmayı kendine yediremiyor. Tam zamanında geldin. Bitmiştim. Yukarıya çıkmama yardım ettiğin için teşekkür ederim. Burada olmak nasıl? İyi diye yanıtladım. Ama devam edip kardeşlerimi özlediğimi ve yabancıları kesinlikle kaldıramayan, neredeyse odadan çekip çıkartmanın imkansız olduğu annem için endişelendiğimi anlattım. Sürekli şu veya bu biçimde İsveç'e gidebilir miyiz diye düşündüğümü de onunla paylaştım. Esas planımızı uygulayıp orada Bayan Mesinoviç'le buluşmanın anneme daha iyi geleceğini düşünüyordum. Haritada Danimarka ve İsveç'in yalnızca dar bir boğaz hattıyla ayrıldığını görmüştüm. Fatima beni hem uyardı hem de teselli etti. Pasaport ve kağıtlarınız olmadan İsveç'e nasıl gideceksiniz? Suyun üzerinden yürümeyi bugüne kadar henüz kimse başaramadı. Ayrıca orada nasıl geçineceksiniz? Kaçmaya devam edebilirsiniz ama geri gönderilirsiniz, belki hapse bile girebilirsiniz. Annen mutlaka düzelecektir dedi. Yalnızca huzura kavuşmak zaman alır. Başınıza ne gelmişse yaşananlardan sonra. İnsan ne kadar yaşlıysa o kadar zor oluyor. Ama zaman geçtikçe annen de bu ülkedeki her şeyle barışacaktır. Dünyada herkes için küçük bir yer var. İyi de ya Danimarka bizim yerimiz değilse ne olacak? O zaman onu sizin yeriniz yapmalısınız. Size lütfedileceğini düşünmemiştin herhalde, değil mi? Çünkü oyunun kuralları böyle değil. Mücadele etmek gerekir. Üstelik her şeye karşın Avrupalısınız. Başka bir özgeçmişle burası iyice ürkütücü ve tuhaf görünebilir. Oturma izni için beklediğim yıllar boyunca neler gördüm ve işittim bilsen? Neler? Evet, hangisini anlatayım? Örneğin ilk geldikleri zaman bazı Somaliler, etkinlik görevlisi bir dikiş kursu düzenledi. Binadaki bütün kadınlar faal olmak için katılmak zorundaydı. Biliyorsun, gerçek bir iş yapmamız yasak. Sonra biz bütün kadınlar, okuma yazma bilmeyenlerle entelektüeller yan yana kursa başladı. Herhalde ilke şuydu: mülteci mültecidir. 6 ay sonra bir iğne batırmayı öğrendim ama yine unuttum. Bir gün dikiş diken kadınlardan biri yüksek sesle Danimarka'ya ve Danimarkalıların davranışlarına şaştığını anlattı. Doğrudan binaların duvarlarındaki bir delikten para çekebildiklerine göre Danimarkalılar nasıl zengin olabiliyorlardı? Böyle bir duvar inşa etmek nasıl mümkün olabilirdi? Paralar nereden geliyordu? Halkın sihirli yetenekleri mi vardı? Durum öyleyse kim bilir başka neler olabilirdi? Dişsiz bir Danimarkalı yolda yanından geçerken ansızın onun dişlerini ağzından almak istese ne olacaktı? Biraz büyüyle hop diye kapsa. Daha yaşlı bir kadın farklı görüşteydi. Danimarkalılar ne zengin ne de büyü yeteneğine sahiptiler. Aslında çok yoksul olmalıydılar çünkü bir inekleri bile yoktu. O kadar acınası durumdaydı ki zavallılar doğru dürüst inek gübresi yerine kendilerini küçük düşürüp köpek boklarını yakacak olarak kullanıyorlardı. Bunlar küçük parçacıklardan başka bir şey değil dedi kadın, kocasının pantolonuna bir düğme dikerken. Danimarka gibi soğuk bir ülkede evi ısıtması mümkün olmayan küçük parçacıklar. Bir sürü Danimarkalının sokakta küçük köpek boklarını toplayıp daha sonra kullanmak üzere plastik torbalara koyduklarını kendisi bizzat görmüştü. Bu da biraz garip. Bu ülkede herkesin kendi bokunu temizlemesi adettir. Her halükarda ev hayvanlarının. Yani tuvalete gitmeye yetişemezlerse. Orada burada bir sürü köpek için tuvalet var ama insanlar için neredeyse tek bir tuvalet yok. Başlangıçta bunun kültürel bir durum olduğunu sandım. Bugün ülkeyi ve halkı tanıdığım için meselenin öncelik sorunu olduğunu anlıyorum. Burada her şeyin önceliği var. Danimarkalı bir filozofun söylediği gibi, her seçim bir seçimsizlik içerir. Biraz daha çay. Evet, teşekkür ederim, çok iyi. Kısa bir an ona pastan söz etmeyi düşündüm. Ancak aynı zamanda seçim ve seçimsizliği de düşündüğümden bunu bir başka zaman anlatmaya karar verdim. Anlatılacak tüm yeni şeyleri kaybetme riskini almak istemiyordum. Ekledim. Yeri gelmişken, duvarlardaki delikler. Ben de aslında buraya gelmeden önce hiç ATM görmemiştim. Ama böyle bir şey olduğunu biliyordun, değil mi? Hatırlamıyorum. Savaşta bulunduğumuz yerde yoktu. Saraybosna'da varsa bile ne kartımız ne de paramız olduğu için ATM kullanmadık. Üstelik o sırada ciddi ve günlük tüm işleri annem yapardı. Değişim çok hızlı. Başarmak istiyorsan tempoyu yakala. birkaç dakika bile oyunun dışında kalmamız, umutsuz bir şekilde geri kalmamız demektir. Burada 5 kuruşu bile bir banka hesabı ve ona ait bir banka kartın olmadan ödeyemezsin. Birçokları için bu büyük bir değişim. Ama inan, kadınlar çarçabuk buna alışıyor. Kendi paralarını çekebilmeleri ve nihayet birazcık da olsa kendi kararlarını alabilmeleri onları rahatlatıyor. Fatima, Danimarka'da kendisinin de birkaç zor sene geçirdiğini anlamamı sağladı. Hem eşi hem de en iyi arkadaşı olan adama duyduğu özlem, düşüncelerinin sürekli olan biten üzerine yoğunlaşması. Ayrıca tüm o bekleme süresi dedi Fatima, zaman kaybı. Ama şimdi nihayet sürekli oturma izni aldığı için belediyelerden birinde kendisine doğru dürüst bir ev verilecekti. Geceleri korku içinde olmak yerine uyuyabilecekti. Ondan sonra mesele gerçek bir iş bulmaktı. Artık dikiş kursları veya kimin yararına olduğu bilinmeyen anlamsız tanıtım süreci kursları devri bitmişti. Bir üniversitede yeniden eğitmen olabilmek amacıyla Irak'taki üniversite diplomasının ve buraya gelene kadarki çalışma hayatının tanınması için yaptığı başvuru çoktan reddedilmişti. Danimarkalıların çok iyi nitelikleri vardı. Ancak maalesef yabancı diplomalara ve yabancıların zekalarına karşı da içlerine işlemiş bir şüpheye sahiptiler. Her konuda birinci olduklarını, dünyanın geri kalanından bir parça daha iyi olduklarını düşünüyorlar, diye açıkladı Fatima ve aslında Bağdat'ta doktora teziyle takdirname aldığını ekledi. Ne konudaydı diye sordum. İskemik kalp hastalığı olan hastalarda kalp akışının fizyolojik ve farmakolojik etkileri ve metabolizma. Ama ülkeme uygulanan ABD'nin başını çektiği boykotun etkilerini gördükten sonra ilgi alanım değişti. Yoksullar korkunç acı çektiler ve çocuklar en basit hastalıklardan öldüler. Sonra hasta gebe kadınların yanlış ilaçlarla tedavisi, daha anne karnındayken açlık çeken çocukların psikomotor gelişimi ve doğuştan sakatlıkları üzerine bir eğitim kitabı yazdım. Zaman zaman bir çocuğun olmasını istiyor musun? Tam değil diye yanıtladım ve henüz bakir olduğumu, önce o işi halletmem gerektiğini ve bunu nasıl yapacağımı kesinlikle düşünemediğimi söyleyecektim. Ama utanıp başka bir şey söylemedim. Fatima anlayışla başını salladı. Ben de çocuk düşünmüyorum. Böyle olmaması gerekirdi. Neyse, madalya ve hepsini geçmişte bırakmaya çalışıyorum. O zamandı. Şimdiye bakalım. Benim akademik yeterliliğimin son reddinden sonra yetkililerin tavsiyesiyle eczacı yardımcısı olmak için başvurdum. Bu galiba bir eczanede tezgahtarlık yapmak gibi bir şey. Hala danca bazı sınav eksiklerim olduğunu söylediler tabii. Ben daha çok kendim çalışarak ve yeteneğim olduğu için dil öğrendim. Ama maalesef bu onaylanmıyor. İki sınav daha, sonra olacak. En önemlisi artık asla bir şeye veya birisine boyun eğmeyeceğim. Belki yalnızca yasalara. Biz kadınlar bunu unutmazsak mutlaka başarırız. Bu sanki bir parça eski odamızda Esma'nın sesini duymak gibiydi. Her şeyi anlamamam önemli değildi. Biraz anlamak hiçbir şeyden daha iyiydi. Her zaman akış, metabolizma, iskemik ve psikomotor nedir diye bir başka karşılaşmamızda sorabilirdim. Üstelik anlatılanları yaşamak, yalnızca anlamaya kıyasla başlı başına heyecan vericiydi. 36. ayrımın sonu. Sayfa 326.